Hatıraların Dünyası. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Hatıraların Dünyası'ndan programında birlikteyiz. Ben Tuğba Yıldırım, yapımcımız Ebru Özmen ve hocamız Profesör Doktor Ali Birinci bizlerle olacak program boyunca. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun.
Yine hocamızın önünde her zaman olduğu gibi kitapları, notları bizlerle paylaşmak üzere hazır. Efendim bu hafta programımızda edebiyat hayatına çok geç başlasa da birçok eser vermiş olan Jön Türklüğün tarihçisi sıfatıyla anılan Ahmet Bedevi Kur'an'ı konuşacağız. Hocamızın Ahmet Bedevi ile ilgili derlediği bilgileri yine kendisinden dinleyeceğiz. Dinleyicilerimizin arasında elbette bilenler vardır ama ben yine de hocama Ahmet Bedevi Kur'an kimdir diyerek başlamak istiyorum.
Efendim dinleyicilerimiz arasında Ahmet Bedevi Kur'an'ı eğer benim yazımı okumuşlarsa bilen olabilir.
Evet.
Ahmet Bedevi Kur'an'ın ölümünden sonra yazılan yazılar bir kere kendisini anlatmak bir kenara yanlış bilgilerle doludur. Ahmet Bedevi Kur'an şöyle bilinebilir, isim olarak bilinebilir. Çünkü kitapları çok ünlüdür.
Evet.
Ama insan psikolojisinde şöyle bir şartlanma var. İsmini çok duyduğumuz insanları hafıza kendiliğinden adeta şartlanmışlık içerisinde tanıdığını zannediyor.
Biliyormuş gibi zannediyor.
Biliyormuş gibi zannediyor. Sonra merak ediyoruz, kimdir bu adam? Ne zaman yaşamış? Ne iş yapmış? Ne zaman ölmüş? Soruları gündeme geldiği zaman bu insanı hiç bilmediğimiz ortaya çıkıyor. Ahmet Bedevi Kur'an da bu gibi insanlardan birisi. Bu kişi hayata asker olarak atılmış ama Jön Türklüğün tarihini yazmış. Çünkü kendisi de 2. Meşrutiyet'in biraz öncesinde ve daha sonrasında, yani Cumhuriyet'le bir bakıma 2. Meşrutiyet arasındaki Jön Türklüğün temsilcilerinden ve genç temsilcilerinden biri. Jön Türklüğün tarihi deyince dolayısıyla tanınmasa da, hayatı hakkında yeteri kadar bilgi olmasa da İlk isim, birinci isim, hatta son senelere kadar tek isim Ahmet Bedevi Kur'an'dır.
Bulunduğu döneme tanıklık etmesi açısından.
Etmesi bakımından tabii.
Peki İttihat ve Terakki'ye muhalif olması yazıları açısından nasıl bir önem arz eder bize?
Şimdi efendim, Ahmet Bedevi Kur'an'ın İttihat Terakki muhalifi olması bir bakıma İttihat Terakki aleyhindeki tezlerin de seslendiricisi ve müdafiği olmasının neticesini getiriyor. Yani Ahmet Bedevi İttihat Terakki muhaliflerinin veya İttihat Terakki kusurlarının da bir temsilcisi, bir daha doğrusu tarihçisi sayılabilir. İttihat Terakki'yi methetmek düne göre bugün artık biraz daha azaldı ama günümüzde de İkinci Meşrutiyet tarihi, Abdülhamit tarihi dendiği zaman birçok tarihçi ne yazık ki bir İttihat Terakki medihkarlığı yapmaktadır. Yani İttihat Terakki'ye adeta toz kondurmamaktadır. İkinci Abdülhamit aleyhinde bulunanlar İttihat Terakki'yi de biraz tenkidi bakış açısıyla değerlendirmek zorundadırlar. Yakın tarihimizin handikaplarından, çıkmazlarından birisi şudur. Sultan Abdülhamit'in yanında yer alanlar İttihat Terakki düşmanlığı yapmaktadırlar ve onu anlamaya çalışmamaktadırlar. Ama İttihat Terakki'nin yanında yer alanlar da 2. Abdülhamit'e herhangi bir hoşgörüyle, anlamak isteyen tavırla yaklaşmamaktadırlar. Bir bakıma Ahmet Bedevi Kur'an İttihat Terakki tenkitlerinin başlatıcısı sayılabilir. Biz demiyoruz ki yazdığı her şey tarihtir ve doğrudur ama İttihat Terakki tenkitini yapmak gerektiği zaman, ki şüphesiz gerekir, daha doğrusu tarihte tenkit edilmeyecek, eleştirilmeyecek herhangi bir şahsiyet yoktur. Ama mesele tarihçinin hatasıyla sevabıyla insanları ortaya koymasıdır.
Evet.
Koymak vazifesiyle yüz yüze bulunmasıdır. Çünkü bizim geleneğimizde de çok kıymetli sözler vardır. Mesela birisi yiğidi öldür hakkını yeme. Tarihte her kişi tenkit edilebilir. Her kurum da tenkit edilebilir ama hakkını teslim etmek şartıyla. Ahmet Bedevi bir bakıma karşı tarafı, yani İttihat Terakki'nin karşısındakilerin sesini temsil etmektedir. Bu bakımdan da yazdığı hemen her şey mühimdir.
Ana hatlarıyla hayatından bahsedebilir miyiz hocam biraz?
Efendim, Ahmet Bedevi'nin babasının bulunduğu memuriyet dolayısıyla, babası da askerdi, Trabzon'da doğduğunu ifade etmemiz gerekir. 1886 senesinde, doğum günü belli değil. Ahmet Bedevi 24 Ocak 1966'da İstanbul'da hayata veda etti ve Zincirlikuyu kabristanına defnedildi. Onun için biz bu ay içerisinde Ahmet Bedevi'yi anma arzusu duyduk. Ahmet Bedevi Trabzon'da doğmakla beraber çocukluğunu kendi öz memleketi Kula'da geçirdi ve tahsiline de bu şehirde başladı. Kula'dan sonra bir müddet Akhisar'da da okudu. Tahsil için o sıralarda Türk gençleri eğer sivil hayatı tercih etmiyorlarsa askerlik için askeri okullara kabul edilirler ve zabit olarak, buradan küçük rütbeli subay demektir zabit, mezun olurlardı. Şayet sivil hayatı tercih ediyorlarsa sivil mekteplerden mezun olurlar ve ekseriye bu defa katip olarak bu mekteplerden memuriyete başlarlar mezun olduktan sonra ve katiplik ve zabitlik Türkiye'de devlet memuriyetinin bir bakıma iki sembol makamıydı. Dolayısıyla bizim kültürümüzde katip şarkıları da bu gerçeğin bir ifadesi olarak görülebilir. Ahmet Bedevi meşrutiyetin öncesinde Kuleli'den mezun oldu ve meşrutiyet esnasında Harbiye talebesiyken 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Tabii o sıralar askeri okullar ve sivil okullarda adeta bir siyaset humması içerisindeydi. Dolayısıyla bilhassa askeri okullarda bu Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü sarsıntılardan dolayı siyaset ateşi daha bir hararetli şekildeydi ve talebeler gerek fiilen gerekse bazen programlar filan yaparak illegal şekilde de olsa cemiyetleşme içerisindeydiler. Ahmet Bedevi de Harbiye'deyken o sıralarda bilhassa kültürlü insanların nazarında çok cazip görünen Prens Sabahattin olarak aslında tanınan ama bu yanlış bir tanınma, Avrupa'daki isimlendirmesi, Sabahattin Bey olarak isim yapan Osmanlı aydınının, damat Mahmut Paşa'nın oğlunun görüşlerine taraftardı. Dolayısıyla Cemiyeti İnkılabiye isimli muhtemelen fiili bir cemiyet, bir öğrenci topluluğunun da mensubuydu Harbiye'deyken. 1908'de meşrutiyet ilan edildikten sonra Ahmet Bedevi siyasi hareketlerinden dolayı ve İttihat Terakki'ye katılmadığı için tabiatıyla karşı safta, yani Prens Sabahattin'in yanında yer aldığı için bu yıllarda takip edildi ve İttihat Terakki takibatından kaçarak önce Mısır'a geçti. Oradan Afrika'da bir müddet kaldı. Daha sonra 1912'de Ahmet Muhtar Paşa'nın sadareti esnasında ve Kamil Paşa'nın sadareti esnasında İstanbul'a döndü. Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913 tarihinde İstanbul'da, İstanbul'u bilenler için söyleyelim, Çemberli Taş'ın önünde katlinden sonra tabiatıyla bu cinayeti de fırsat bilen İttihat Terakki bütün muhalifleri, hatta muhtemel muhalifleri, muhalif olması beklenen kişileri de takibata başlayınca Ahmet Bedevi'nin hayatında tekrar bir sürgün hayatı veya tekrar daha doğrusu firari hayatı ortaya çıktı. Bir kere bu cinayetten sonra kendisi yakalandı, Bodrum'a gönderildi. Bodrum 1. Dünya Savaşı'nda İtalyanlar tarafından bombalanınca bu defa Bodrum'dan Sinop'a gönderildi. Sinop'ta da Ruslar Sinop'u bombaladılar ama o bu esnada bir kısım arkadaşlarıyla beraber firar etti ve Avrupa'ya gitti. Avrupa'da bir müddet Paris'te kaldı. Şerif Paşa'nın Meşrutiyet gazetesinde musahihlik yaptı. Fransızcası iyiydi ve aslında okumaya meraklı bir kişi olarak kültürlü bir insandı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca bu defa Avrupa'daki Türkler bütün savaşın taraftarı olan devletlerden, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan kovuldukları zaman oradaki talebeler ve gençler Avrupa'nın tarafsız adacığı diyelim İsviçre'ye toplandılar. Ahmet Bedevi de İsviçre'ye geçti ve Birinci Dünya Harbi senelerini İsviçre'de geçirdi. İsviçre'de Cenevre Türk Yurdu isimli talebe teşkilatına dahil oldu. Ahmet Bedevi ve benzerlerinin İsviçre'deki hayatı henüz yeteri kadar incelenmemiştir. Buna dair epey bir kıymetli vesikalar da var Türk Tarih Kurumu arşivinde ama oradaki Türk delikanlılarının, Türk gençlerinin, bir kısmı talebe, bir kısmı talebe olmayan gençlerin İsviçre'de yaptıkları, yani Lozan'da, Cenevre'de, Nöşatel Türk Yurdu'nda yaptıkları ve bu arada tabiatıyla Ahmet Bedevi'nin de yaptıkları çok dikkate değer, adeta bir savaş heyecanıyla mücadeledir. Neler yaptılar diyecek olursak, bir kere burada, yani İsviçre'nin şehirlerinde hazırladıkları kitaplarla, bildirilerle, kitapçıklarla Osmanlı Devleti'nin ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını müdafaa ettiler. Yani İsviçre o yıllarda ileri bir Türk karakolu gibi, ileri bir Türk propaganda merkezi gibi çalıştı. Dolayısıyla Ahmet Bedevi'nin de bu cümleden olmak üzere hizmetlerine işaret etmek gerekir.
Peki hocam, yazı hayatı döndükten sonra mı başlıyor Türkiye'ye? Eserleri ve hatıralarından bahsedecek olursak neler söylersiniz?
Şimdi efendim, Ahmet Bedevi'nin yazı hayatı geç başlamıştır. Yani gençlik yıllarında bu siyasi beyannameler dışında herhangi bir şey yazdığına dair bir işaret yok. Ahmet Bedevi, demin de söylemiştim, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de çeşitli memuriyetlerde bulundu ama asıl uzun vadeli memuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi'nde oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeyken yaptığı işten dolayı ve kendisinin çalışmalarından dolayı öyle anlaşılıyor. Emekliliği birkaç sene uzatıldı ve nihayet 1948'de emekliye ayrıldı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 1948'de ayrılırken, zaten ayrılmadan önce Jön Türklüğün tarihine dair yazılarını yazmaya başlamıştı çeşitli gazetelerde. Ahmet Bedevi'nin yaptığı güzel bir şey var. Anlaşılan uzun süredir bir hazırlık içerisinde, yazı hayatı geç başlamakla beraber onun tanıdığı, yakinen tanıdığı, hatta büyük bir kısmı dostu olduğu eski Jön Türklerden, bilhassa İttihat Terakki muhalifi olan Jön Türklerden büyük ölçüde vesika topladığını biliyoruz. Jön Türklere dair evraklar, mektuplar, eline ne geçerse topladığı anlaşılıyor. Bu bakımdan ilimde şöyle bir kaide vardır. Çeşme akarken testini dolduracaksınız, testinizi dolduracaksınız. O devri yaşayanlar ölmeden, öyle anlaşılıyor ki, zaman zaman kendisi de ifade eder, Ahmet Bedevi bu kişilerden çok bilgi ve belge toplamıştır moda tabirle. Ve 1948'de emekliye ayrılırken kitaplarını piyasada kitapçılara bastıramadığı için bu kitaplarını bastırmak maksadıyla emekli ikramiyesini reddetmiş, bütün emeklilik aidatlarını toptan tahsil etmiştir. Onun için de ne yazık ki Ahmet Bedevi emekli maaşı alamamış, emekli sayılamamıştır. Bu meselede çok önemli bir yanlış var. O da şu: ölümünden sonra, yani 1924 Ocak 1966'da öldükten sonra hakkında bazı yazılar yazıldı. Aslında çok önemli olmayan yazılar ama bu yazılardaki bir husus çok dikkati çekti.
Evet.
O da Ahmet Bedevi'nin Jön Türklüğün tarihini yazması için, yazabilmek için hiçbir memuriyet kabul etmediği şeklindeydi. Halbuki onun son seneleri biraz da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memuriyetle ve Ankara'da geçmiştir. Hatta Ankara'daki hayatına dair biraz da romanlarında çok hatıra parçaları barındıran kişilerden Aka Gündüz, Bebek isimli romanında Ahmet Bedevi Kur'an'ın Ankara hayatından da bahseder. Bu yanlışı düzelttikten sonra şuna işaret ederim: Ahmet Bedevi Kur'an ilk defa gazetelerde yazdıktan sonra daha emekli olmadan kitaplar yayınlamaya başladı. Gazetelerde, Akşam Gazetesi'nde, İstanbul Mecmuası'nda, Vatan Gazetesi'nde, Yeni Sabah'ta, Resimli Tarih Mecmuası'nda, Kudret Gazetesi'nde, Millet Gazetesi'nde ve Dünya Gazetesi'nde bir dizi yazılar yazdı. Ve bütün bunlar hep İttihat Terakki devrine ve muhaliflere aittir. Bu hususta da bu yazıları, buna da işaret etmek gerekir, herhangi bir tekzip görmemiştir. Yani kendisi muhalif bir gözle, İttihat Terakki muhalifi nazarından yakın devri yazmasına rağmen vesikaları çarpıtmamıştır. Aynen yayınlamaya dikkat etmiştir.
Olduğu haliyle.
Olduğu haliyle dikkat etmiştir buna. Bu bakımdan çok dürüsttür. Kitaplarına geçmeden önce ifade edelim. Mesela Vatan Gazetesi'nde 25 tefrikalık kitap hacminde Prens Sabahattin hakkında bir yazı dizisi vardır, tefrikası vardır ve kitap olmayı beklemektedir. Bu bakımdan da muhalif gözle de yazsa yazdıklarında çok dürüst davranmıştır. Muhalif olduğu açık ama herhangi bir belge tahrifatı, herhangi bir kişi aleyhinde kindarlıkla satır yazma gibi işleri asla yapmamıştır ve dürüst bir insandır. Onun kitaplarına şöyle işaret edilebilir. Bir kere ilk kitabı İnkılap Tarihimiz ve Jön Türklerdir. 1945'te bastırmıştır. Tekrar ifade edelim, bu kitaplar günümüzde de yeni baskıları yapılan kitaplardır, basılmaktadır.
Ulaşılabilir kitaplar.
Ulaşılabilir hala kitaplardır ama kendisi bu kitapları herhangi bir yayın evinden değil, kendi kesesinden para harcayarak bastırmıştır. Yani bunu neden söylüyorum? Onun bu kitapları bastırmak için katlandığı fedakarlıkları görmezden gelemeyiz. Bunu fark etmek gerekir. Hı hı. 1945'te ilk defa İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkleri bastırmıştır. Bunda hem bilgiler var şahıslar hakkında, ki buradaki bilgiler sadece bazen bu kaynaklarda bulunan bilgilerdir. İkinci defa 1948'de emeklilik parasıyla bastırdığı İnkılap Tarihimiz ve İttihat Terakki var. Burada İttihat Terakki'yi merkeze alan bir araştırma yapmıştır. Burada da çok kıymetli bilgiler ve bir kısmı tıpkı basım olmak şartıyla çok kıymetli belgeler yayınlamıştır. Bir kere zaten Ahmet Bedevi Kur'an'ın bütün kitapları tabiri caizse belgeli kitaplardır ve tarih belgeseli gibidir. Burada
yaşadığı
hakkını teslim etmek lazım.
Açısından.
Tabii hakkını teslim etmek lazım. Şimdi bu iki kitabı kendisi birleştirerek 1956 senesinde yine kendi kesesinden ödeyerek parasını Osmanlı İmparatorluğu İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele isimli 718 sayfalık kitabını bastırmıştır. Bu bir bakıma iki kitabın, yani ilk iki kitabının, İnkılap tarihimiz ve Jön Türklerle İnkılap tarihimiz ve İttihat Terakki'nin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Burada yalnız bazı okuyucular ve tarihçiler 3. kitabın yani Osmanlı İmparatorluğu'nda inkılap hareketleri ve milli mücadelenin bu iki kitabın yerini tuttuğunu zannediyorlar. Halbuki bu pek doğru değil. Bu kitaplarında zaman zaman bazı kısımları çıkarıp bazı kısımları gereksiz gördüğü kısımları çıkarıp bazı yeni bilgiler de eklemiştir. Yani Ahmet Bedevi'nin bu kitaplarının hiçbiri birbirinin yerini tutmaz. Buna dikkat etmek gerekir. Bu üçüncü kitabının 1959'da 200 sayfalık daha bir ilaveyle Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele adıyla yeniden basıldığını görüyoruz. Bu kitapta da ilave bilgiler vardır. Bu tür kitaplarında işaret edilmesi gereken bir husus, bu kitaplar hemen hepsi bir, hatıra unsuru taşır, ikincisi vesika unsuru taşır, üçüncüsü bir bakıma hatıralarını yazmayanların hatıralarını ihtiva eder. Aynı zamanda bazı kişi hatıralarını yazanların da basılmamış hatıralarından sayfalar ihtiva eder.
Evet.
Ahmet Bedevi'nin son kitabı tamamen kendi Harbiye hatıralarıdır ve Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi adını taşır. 176 sayfalık bu kitabın münhasıran Harbiye'ye ait olduğuna işaret etmemiz lazım. Keşke bu kitabı okuduktan sonra okuyucular şunu söylemektedirler. Keşke kendisi bu kitaptan sonraki hatıralarını da müstakil kitap halinde yazsaydı çok daha iyi olurdu derler. Bu Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi'nde adeta o günlerin Harbiye Mektebi'nin bir fotoğrafı vardır. Gruplar, Araplar, Arnavutlar, Türkler ve çeşitli Harbiye talebeleri ki Harbiye Mektebi aynı zamanda Osmanlı Devleti'ndeki bütün etnik unsurların bir temsilcisi gibidir. Bu bakımdan da bu kitap bizim Harbiye'deki hayatı anlatma bakımından rakipsizdir. Aslında bütün kitapları ve yazılarıyla Ahmet Bedevi Kur'an yakın tarihimizi anlamak isteyenlerin bir numaralı rehberidir. Ve bunun içindir ki biz hakkında yazdığımız yazıyı Jön Türklüğün tarihçisi başlığıyla ortaya koymuş bulunuyoruz.
Peki hocam, süremizin sonuna geldik bugün de. Zaman çok hızlı geçti yine değil mi hocam?
Evet, maalesef.
Efendim, bu hafta muhalif duruşuyla Jön Türkler tarihi konusunda eserleri olan Ahmet Bedevi Kur'an'ın hatıralarını, bilinmeyenlerini konuştuk. Gelecek hafta başka bir hayat hikayesini sizlerle paylaşmak üzere yine burada olacağız. Hocamıza değerli vaktini bizlere ayırdığı ve paylaştığı kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Hatıraların Dünyası.